11. Bölüm. Bu yerlerde trenler doğudan batıya, batıdan doğuya gider gelirlerdi. Bu yerlerde demir yolunun iki yanında sarı özek bozkırı, sarı kumlu geniş bozkırların bomboş orta bölgesi uzanıyordu. Bu yerlerde meridyenlerin Greenwich'ten başlayarak sayılması gibi bütün uzaklıklar demir yoluna göre hesaplanırdı. Trenlerse doğudan batıya, batıdan doğuya gider gelirlerdi. Malakumta Çap'ın kırmızı kumlu sel yatağını boylu boyunca uzun bir sürede aştıktan sonra bir zamanlar Nayman Ağa'nın yanına yakılı Mankurtoğlu'nu aradığı yerlere, ana beyit gömütlüğünün bulunduğu bölgeye geldiler. Boranlı Yedige arada bir saatine, sonra sarı özek bozkırının üstünde dikilen güneşe bakıyor, yolculuğun normal geçtiğini düşünüyordu. Bu gidişle işlerini zamanında bitirecekler, kazan kapı anma yemeğini hep birlikte yemek için köye dönmeye yeterli vakit bulabileceklerdi. Gerçi bunu akşama yapacaklardı, fakat gündüzleyin her şeyin saati saatine gitmesi gerekiyordu. Yaşam buydu işte, başka türlü olamıyordu. Kazan kap gömüldüğü yerde, ana beyit gömütlüğünde yatacak, onlarsa evlerine döndükten sonra onu son kez iyi sözlerle anacaklardı. Aynı düzen içinde, önde Karanar'ın sırtında püsküllerle süslü bayramlık eğer örtüsünün üstüne kurulmuş oturan Yedigey, onun arkasında vagon koşulu Belarus marka bir traktör, traktörün arkasındaysa gene Belarus marka bir yol kazma makinesi olmak üzere cenaze alayı Malakumtı Çap yarından çıkıp ana beyit ovasına girdi. Kızıl tüylü köpek Yolbars bir sağda bir solda onlara eşlik ediyor, dili bir karış dışarı sarkmış, gidenlere aldırmazmış gibi görünerek koşuyor koşuyordu. Malakumtı Çap sel yatağından çıktıktan sonra ilk engelle burun buruna geldiler. Önlerinde dikenli tellerden örülmüş uzun bir çit vardı. En önde giden Yedigey telleri görür görmez olduğu yerde çakıldı kaldı. Bu da nesi? Ayaklarını özengilere basıp yükseldi, boranlı Karanar'ın tepesinden sağına baktı, çit, soluna baktı, gene çit. Göz alabildiğine uzanan dikenli teller, her 5 metrede bir toprağa gömülü, 4 köşe beton direklere birkaç sıra çakılmış olarak geçit vermez bir engel görünümüyle bozkırı dere tepe aşıp gidiyordu. Öylesine sağlam, öylesine sarsılmaz bir görünüşü vardı ki, nerede başlayıp nerede bittiği de belli değildi. Belki de hiçbir yerde bitmiyordu. Bundan öteye geçit yoktu. Şimdi ne yapacaklar, yolculuğu nasıl sürdürecekler, gidecekleri yere nasıl varacaklardı? Yedigey bunları düşünürken arkadaki araçlar da durdu. Önce Sabitcan aşağı atladı, onun ardından Uzun Edilbay. Sabitcan çite doğru elini salladı. Bu da nesi, yoksa yanlış mı geldik diye sordu Yedigey. Niçin yanlış gelelim canım, ben bilmiyor muyum? Ancak karşımıza bu tanrının cezası dikenli teller çıktı. Daha önce yok muydu bunlar? Yoktu ya. Peki şimdi ne yapacağız? Nasıl gideceğiz Gömütlü'ye? Yedigey karşılık vermedi. Ne yapacaklarını kendisi de bilmiyordu. Sabitcan traktörden başını uzatmış bakan Kalıbek'e bağırdı. Hey, durdursana aracı, ne takırdayıp duruyorsun? Traktör sustu, arkasından yol kazma makinesi de durdu. Ortalık sessizleşti, sessiz oldu. Boranlı Yedigey devesinin üstünde somurtup oturuyor, Sabitcan'la Uzun Edilbay onun yanında dineliyorlar, araç sürücüleri Kalıbek'le Jumagali kıpırdamadan yerlerinde duruyorlar, rahmetli Kazankap Akkeçe'ye sarılmış olarak vagonda yatıyor, Ayyaş Güvey'i ise yanında sessizce bekliyordu. Bu fırsattan yararlanan Yolbars traktörün tekerine yanaştı, arka ayaklarından birini havaya dikip durdu. Engin sarı özek bozkırı mavi gök altında bir baştan bir başa uzanıyor fakat ana beyit gömütlüğüne gidecek bir geçit vermiyordu. Dikenli tel duvarının önünde herkes şaşkınlık içinde donmuş kalmıştı. Sessizliği ilk bozan Uzun Edilbay oldu. Yedike, bu çit burada gerçekten yok muydu? Yoktu ya, bunu burada ilk kez görüyorum. Anlaşılan bölgeyi özel olarak çevirmişler, uzay alanı için herhalde diye Uzun Edilbay tahminde bulundu. Öyle olsa gerek, ya değilse Tanrı'nın çırılçıplak bozkırına ne diye bir sürü tel harcasınlar, direk diksinler? Kimin aklına esti acaba bunu buraya yapmak? Akıllarına her geleni yaparlar bu insanlar, Allah kahretsin. Oradan Sabitcan'ın homurdandığı duyuldu. Sövüp durmak da elinize ne geçecek? Ölüyü bunca uzak bir yere getirmeden önce sorup soruştursak daha iyi olmaz mıydı? Ortalığa sıkıntılı bir sessizlik çöktü. Boranlı Yedige, Karanar'ın yüksekliğinden aşağıya doğru yanında duran Sabitcan'a kötü kötü baktıktan sonra elinden geldiğince sakin görünmeye çalışarak "Bak iki gözüm, biraz dişini sıkarsan bir çıkış yolu buluruz," dedi. "Eskiden burada böyle bir çit yoktu. Nereden aklımıza gelecek?" "Ben de onu demek istemiştim." Sabitcan buna benzer bir şeyler daha homurdandıktan sonra yüzünü başka yöne çevirdi. İkinci bir sessizlik oldu. Aradan bir süre daha geçince Uzun Edilbay kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi. "Yedige'yi şimdi ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Bunun başka bir yolu olsa gerek," diye söylenmeye başladı. "Olmaz olur mu? Var ya, sağda 5 kilometre ileride ikinci bir yol daha var. Hadi oraya gidelim. Yol olmazsa nasıl geçilecek öbür yana?" Oradan Sabitcan'ın gene yukarıdan konuşması duyuldu. "Gerçekten var mı başka bir yol? Eğer yoksa o zaman seyreyle Gümbürtü'yü." "Var, var. Hadi binin araçlarınıza. Zaman yitirmeden gidelim." Yeniden yola koyuldular. Araçlar takırdayarak çit boyunca ilerlemeye başladılar. Karşılarına böyle bir engelin çıkması Yedige'yi çok üzmüştü. Karanar'ın sırtında giderken bölgeyi çepeçevre tel örgüyle kuşatıp yollarını kesmelerine, üstelik Gömütlü'ye giden başka bir yol için oraya bir işaret koymamalarına çok canı sıkılıyordu. İnsan yaşadıkça nelerle karşılaşıyordu. Gene de Yedige'nin içinde bir umut vardı. Çit'in güneyinde bir geçit olması gerekiyordu. Tam da tahmin ettiği gibi çıktı. Gide gide iner kalkar bir engelle kapatılmış bir kapıya vardılar. Kapıya yaklaşırlarken Yedige, tel örgüyle çevrili bölgeye giriş yerindeki düzeneğin sağlamlığına özellikle dikkat etti. Girişin iki yanında kocaman beton direkler dikilmiş, biraz içeriye yana tuğla bir yapı kondurulmuştu. Çevreyi iyi gözetleyebilmek için yapının dışa dönük cephesi camla kaplanmış, geceliğin geçidi aydınlatmak için de düz damına iki ışıldak yerleştirilmişti. Engelli kapıdan içeriye doğru asfalt bir yol gidiyordu. Yedige bütün bu düzeni görünce yeniden kaygılandı. Onlar kapıya yaklaştıkları sırada nöbet noktasından açık sarı saçlı, gencecik bir asker çıktı, yazlık üniformasının gömleğini, omuzundaki namlusu aşağı çevrilmiş otomatik tabancayı düzelterek, daha biçimli görünmek için başındaki şapkayı yeniden giyerek gelip iner kalkar engelin önünde durdu. Artık oraya kimse yanaşamazdı. Fakat Yedige yolu enlemesine kapatan engele kadar sokulunca bu yaşlı adama selam vermekten geri kalmadı. Açık mavi, çocuksu gözlerini Yedige'ye dikerek elini şapkasına götürdü. "Merhaba, kimsiniz siz? Nereye gidiyorsunuz?" Nöbetçinin çocuksu sertliği karşısında gülümsemekten kendini alamayan Yedige, "Yabancı değiliz, buralıyız biz," dedi. "Yaşlı birinin ölüsünü getirdik de Gömütlü'ye gömmek istiyoruz." Çocuk yüzlü asker geviş getiren Karanar'ın dişli ağzından ürkerek geri çekilirken başını salladı. "Geçiş izni olmadan giremezsiniz. Burası yasak bölgedir." "Anlıyorum ama biz yalnız Gömütlü'ye gideceğiz. Şurada çok yakındadır." "Ne var bunda? Hemen gömüp döneceğiz. Hiç oyalanmayız orada." "Hayır, bırakamam. Buna yetkim yok." Yedige savaş madalya ve nişanlarının daha iyi görülmesi için devenin üzerinden eğildi. "Bak iki gözüm. Bizler gerçekten yabancı değiliz. Şu yakındaki Boranlı tren durağından geliyoruz. Adını işitmişsindir herhalde. Anlayacağım, buralıyız biz de. Gömütlükten başka yere gidecek değiliz." "Anlıyorum anlamasına da." Nöbetçi omuz silkerek iştenlikli bir konuşmaya başlamıştı ki oradan gene Sabitcan yetişti. Kendine önemli bir adam havası vererek yüksekten atıp tutmanın bir yolunu buldu. "Burada ne oluyor bakayım? Neden yolumuzdan alıkonuluyoruz?" "Ben sendika bölge sovyeti üyesiyim." Nöbetçi onu tınmadı bile. "Buraya girilmemesi gerekiyordu onun için," diye kestirip attı. "Nöbetçi yoldaş, size sendika bölge sovyeti üyesi olduğumu söyledim." "Kim olursanız olun, giremezsiniz." "Neden giremezmişiz?" "Yasak bölge." "Öyleyse ne diye konuşmayı uzatıyorsunuz?" "Uzatan kim?" Saygıdeğer birine benzediği için devenin üstündeki adama durumu açıklamaya çalışıyordum. "Sonradan siz karıştınız. Aslında yabancılarla konuşmaya yetkili değilim. Nöbetteyim şu anda." "Demek oluyor ki Gömütlü'ye geçiş yok buradan." "Yok, yalnız Gömütlü'ye değil, buradan hiçbir yere gidemezsiniz." Sabitcan sinirlendi. "Öyleyse yapılacak başka bir şey yok." Yedige'ye döndü. "Bunu böyle olacağını ta baştan kestirmiştim. Ana beyit, ana beyit diye başımın etini yediniz. İşte size ana beyit. Tepe tepe kullanın." Sabitcan'ın öfkeyle söylene söylene yere tükürerek oradan uzaklaşması üzerine genç nöbetçinin karşısında bir çeşit utanç duyan Yedigey babacan bir tavırla "Sen onun kusuruna kalma oğul" dedi. "Anlıyoruz, sen görevini yerine getirmekten başka bir şey yapmıyorsun. Orası öyle de cenazeyi biz şimdi ne yapacağız? Elimizdeki kütük olsa şuraya yuvarlar giderdik. Sizi anlıyorum ama elimden ne gelir, bana ne söylerlerse onu yapmak zorundayım. Buranın sorumlusu ben değilim ki." "Evet, öyle öyle. Peki sen nereli oluyorsun oğul?" Böyle bir soru sorulması karşısında şaşkınlıkla karışık, çocuksu bir sevinç duyan genç asker, A seslerine O çıkaran bölgesel Rus ağzıyla gülümseyerek, "Vologdalıyım baba" dedi. "Demek öyle. Sizin Vologda'da da gömütlüklere nöbetçi dikerler mi?" "Aman baba, sen neler söylüyorsun? Bizde gömütlüğe istediğin gibi gir çık, kimse karışmaz. Ama burası öyle değil ki, yasak bölge. Göğsündeki madalyalardan anlaşıldığına göre askerlik yapmışsın, savaşa katılmışsın. Görevin ne demek olduğunu kendin de bilirsin. İstesen de istemesen de sana verileni yapacaksın." "Orası öyle. Yalnız biz şimdi bu cenazeyi nereye gömeceğiz?" Bir süre ikisi de sustular. Az sonra genç asker başını iki yana salladı. "Hayır baba, yapamam. Yetkim yok buna." Yedigey ona söyleyecek bir şey bulamıyordu. "Eh ne yapalım?" dedikten sonra orada şaşkın şaşkın dikildi. Yüzünü arkada bekleyenlere çevirmekten utanıyordu. Öfkesi dinmek bilmeyen Sabitcan şimdi de uzun edilbaya yaklaşmış, yol kazma makinesinin yanında onunla ateşli ateşli tartışıyordu. "Ben ta baştan söyledim. Ölüyü ta buralara taşımanın ne gereği vardı? İşiniz gücünüz boş inançlarla uğraşmak. Bu masallara kendi inandığınız yetmiyormuş gibi bir de başkalarını inandırmaya çalışıyorsunuz. Cenazeyi ana beyte gömsünler de ne olursa olsun. Gömdünüz işte. Bir de bana benim işimin başına dönmemi, gömme işini ben olmadan da yapabileceğinizi söylüyordun. Hadi gömün bakalım." Uzun Edilbay bir şey söylemeden onun yanından uzaklaştı. İner kalkar engelin yanında dikilen nöbetçiye yaklaşarak, "Dinle dostum" dedi. "Askerliğimi yapmış biri olarak buranın düzenini az çok bilirim. Kulübede telefon var mı?" "Var elbette." "Öyleyse nöbetçi amirliğine telefon et, bölge halkından birkaç kişinin kapalı bölge içinde kalan ana beyit gömütlüğüne girmek istediklerini söyle. Belki izin verir." "Nasıl, ana beyit mi dediniz?" "Evet evet, ana beyit. Bizim gömütlüğün adı böyle. Başka çıkış yolu olmadığına göre bir de telefon etmeyi deneyelim. Bizim için özel bir izin almaya çalışsın. Gömütlüğe varıp cenazemizi gömmekten başka hiçbir şey bizi ilgilendirmiyor. İnan bize, başka bir amacımız yok." Nöbetçi alnını kırıştırdı, gövdesinin ağırlığını bir ayağından öbürüne vererek koyu koyu düşünmeye başladı. Bunun üzerine Edilbay isteklerini üsteledi. "Bu konuda herhangi bir kuşkun olmasın. Bizim bu isteğimizde buyruklara bir aykırılık yok. Nöbet tuttuğun yere birkaç yabancı geliyor. Sen de onların dileklerini üstlerine iletiyorsun. Senin yapacaklarının hepsi bu. Neden yaptın bunu diye kimse sana soru sormaz. Ayrıca bizim isteğimizi yukarıya iletmek zorundasın, tamam mı?" "Anlaşıldı. Şimdi telefon ederim. Yalnız nöbetçi amiri durmadan nöbetçi kulübelerini dolaşır. O bakımdan bulmak kolay değildir. Biliyorsunuz, bölge çok geniş. Ben de senin yanında dursam, telefonda konuşurken sorduğu şeylere hemen yanıt verirdim. Peki, sen de gel." Böylece ikisi birden nöbetçi kulübesine girdiler. Kapı açık kaldığı için Yedigey konuşulanları duyuyordu. Nöbetçi er bir yerlere telefon ediyor, nöbetçi amirini arıyor, orada bulamayınca başka bir yerden soruyordu. "Hayır, nöbetçi amirinin kendini arıyorum." "Hayır, hayır. Önemli bir iş için gerekli." "Öyle mi? Peki." Onlar orada aradıkça Yedigey sıkıntıdan yerinde duramıyordu. Nereye kaybolmuştu bu nöbetçi amiri? Bugün işler hep ters gidiyordu. Sonunda buldular onu. Nöbetçi asker çınlayan sesiyle bağırmaya başladı. "Yoldaş Teğmen, yoldaş Teğmen." Sonra da bölge halkından birkaç kişinin cenazelerini kapalı bölgedeki eski gömütlüğe gömme dileklerini ona iletti. Yedigey kulak kesilmiş konuşmayı dinliyordu. Şimdi Teğmen, "Bırak gitsinler" derse bu iş bitmiş demekti. Aferin şu Uzun Edilbay'a. Ne de olsa kafası çalışan çocuk. Yedigey kendi kendine böyle düşünürken konuşmanın uzadıkça uzadığını fark etti. Nöbetçi er karşıdan sorulanları yanıtlıyordu. "Evet. Kaç kişi mi?" "6 kişiler. Bir de cenaze var. Yaşlı bir adammış. Başlarındaki adam deveye binmiş. Yedeğinde vagon çeken bir traktör, bir de yol kazma makinesi var. Bunları gömüt kazmak için getirmişler. Öyle diyorlar yoldaş Değmen. Nasıl? Onlara ne diyeceğim? Olmaz mı diyeyim? İzin verilmiyor mu? Emredersiniz. Tam o sırada Uzun Edilbay'ın konuşması başladı. Askerin elinden telefon almacını kapmış, kendisi durumu anlatmaya çalışıyordu. Yoldaş Değmen, kendinizi bizim yerimize koyun. Yoldaş Değmen, ta Boranlı durağından geldik buraya. Şimdi ne yapacağız? Bizim durumumuza girin lütfen. Buralıyız, merak etmeyin, kötü bir niyetimiz yok. Yanımızda getirdiğimiz ölüyü gömüp hemen döneceğiz. Nasıl? Ne dediniz? Öyle şey olur mu? Peki kendiniz gelirseniz daha iyi anlatırsınız. Yanımızda bir büyüğümüz var. Savaşta bulunmuş, düşmanla çarpışmış. Ona kendiniz açıklayın. Uzun Edilbay kulübeden hayli canı sıkkın çıktı fakat Teğmen'in az sonra geleceğini, durumu yerinde bir çözüme bağlayacağını söyledi. Onun arkasından nöbetçi de aynı şeyi söyledi. Nöbetçi amirinin duruma el koymak istemesinden sonra genç asker rahatlamıştı. Şimdi çizgili engelin önünde bir ileri bir geri dolaşıp duruyordu. Boranlı Yedigey ne yapacağını bilemiyordu. İşin bu biçime döküleceği nereden aklına gelirdi? Teğmen'in gelmesini beklemekten başka çıkar yol yoktu. Karanar deveyi götürüp yol kazma makinesinin kepçesine bağladı. Sonra gene kapı öngelinin önüne geldi. O bunları yaparken araç sürücüleri Kalıbek'le Cumagali kendi aralarında alçak sesle konuşuyorlar, sigaralarını tüttürüyorlardı. Sabitcan ileride sinirli sinirli gezinirken Kazankap'ın güveyi cenazenin yanında duruşunu hiç bozmadan oturuyordu. Ayyaş güvey uzaktan Yedige'ye seslendi. Yedike, bizi bırakacaklar mı, ne diyorsun? İsterse bırakmasınlar. Az sonra Teğmen'in kendisi gelecek. Bırakmamaları için bir neden yok ki. Casus muyuz biz, neyiz? Orada oturup durma da in aşağı. Biraz dolaşırsan açılırsın. Saat 3'e gelmişti. Ana beyite fazla bir yolları kalmamakla birlikte hala gidip gitmeyecekleri belli değildi. Yedige nöbetçiye döndü. Oğul, komutanını çok mu bekleyeceğiz? Hayır, beklemezsiniz, şimdi gelir. Altında arabası var. 10-15 dakika sürer sürmez. İyi öyleyse bekleyelim. Bu dikenli teli çekeli çok mu oldu? Epeyce oldu, biz çektik onu. Buraya bir yıl önce geldiğime göre 6 ayı doldurmuştur. Ya demek öyle. Buraya çit çekildiğini ben de bilmiyordum. İşte bütün bunlar bu yüzden çıktı. Cenazeyi buraya gömmek düşüncesini ben ortaya attığım için onlara karşı kendimi suçlu sayıyorum. Ana beyit bizim eski gömütlüğümüzdür. Gömmeye getirdiğimiz Kazankapsa çok iyi bir insandı. Demiryolu durağında tam 30 yıl birlikte çalıştık. İnsan böyle birisi için en iyisini yapmak istiyor. Genç asker Boranlı Yedigey'in anlattıklarından sonra ona acımaya başladı. Baba, beni dinle dedi, İş bitirmek isteyen bir sesle. Nöbetçi amiri Teğmen Tansıkbayev gelince durumu ona olduğu gibi anlatırsınız. İnsan değil mi anlar. O da yukarıya rapor etti mi bir de bakmışsınız izin çıkıvermiş. Gösterdiğin iyi niyetten ötürü teşekkürler. Şimdilik bundan başka bir çıkar yol göremiyorum. Nasıl dedin? Teğmen'in soyadı Tansıkbayev mi? Evet, Tansıkbayev. Buraya yakınlarda geldi. Yoksa tanıdık biri mi? Sizlerdendir. Belki de hemşehriniz filandır. Yedige'ye güldü. Nereden tanıyacağım oğul? Sizde İvanovlar neyse bizde de Tansıkbayevler o. Çok var. Bu soyadını taşıyan biri aklıma geldi de. O sırada nöbetçi kulübesinde telefon çaldı, asker oraya seyirtti. Yedigey engelin önünde tek başına kalmıştı. Kaşları çatıldı. Yasak bölgenin içindeki yoldan araba geliyor mu diye ikide bir bakarken suratı asıldıkça asıldı. Başını iki yana sallamaya başladı. Akdoğan Bakışlı'nın oğlu olmasın bu Teğmen diye geçirdi içinden. Yok canım, daha neler. Nereden de aklına geldi o herif? Aynı soyadı taşıyan az insan mı var? O adamın oğlu olamaz. Sonra Tansıkbayev'le gerektiği biçimde hesaplaşmadık mı? Çıkar onu aklından. Ne de olsa gerçekler bir gün su yüzüne çıkıyor. Çıkıyor. Kim ne yaparsa yapsın gerçekleri gören birileri oluyor en sonunda. Bir kenara çekildi, mendilini cebinden çıkardı, göğsünde iliştirili savaş madalyalarını, nişanlarını, başarı şeritlerini parlatmaya koyuldu. Teğmen Tansıkbayev geldiğinde bir bakışta gözüne çarpmalıydı.